Ayırım 5, 21. sayfa. Aradan 3 sene geçti. Sitare liseyi bitireli bir yıl olmuştu. Geçen zaman içinde onun bünyesine müessir olabilecek belli başlı bir hadise olmadığı halde günden güne artan bir melankolikliğe gömülmüştü. Profesör Ferruh onun hayatının hakimi ve şeydi. Ondan uzakken üzgün, bezgin ve neşesiz kalıyor, hiçbir şeye tam bir enerji ve iştiyakla sarılamıyordu. Bazen radyonun başında hoparlörden tane tane süzülen konuşmasını dinlerken saatlerce aynı vaziyette kaldığı vakiydi. Hayatının her anında onun inşaatı ve işareti olmaksızın harekete muhtar değilmiş gibi adımlarını köstekli, ellerini bağlı, şuurunu atıl hissetmekte, avare ve isteksiz yaşamaktaydı. 19 yaşını sürüyordu. Boylanmış, gelişmiş fakat cevvaliyetinden de parlaklığından bir parça kaybetmemişti. Buna mukabil simasının süzgün gözlerinin yorgun halinde daha füsunkar bir cazibe, daha alıcı bir mana vardı. Evet, profesör onun hayati zevklerini imhisarına almış, kendisini her şeye lakayt bırakmış bulunuyordu. 3 senedir bu böyle devam ediyor, hatta gittikçe daha şümüllü bir hal alıyordu. Fırsat buldukça birbirinin kollarında geçirdikleri saatler, temiz sevgisinin varlığının bütün zerrelerine gömülüp perçinlemekte kendisini Ferruh Bey'den sökülmez, koparılmaz vaziyete getirmekteydi. Dudaklarından kalbine işleyen o ateşin, hazin tahayyülü bile gecelerini ve rüyalarını sonsuz bir mesti ile dolduruyor. Daima sevgili hayaline gülümseyerek uyuyordu. Fakat her şeyin başında gönlünü yitip bitiren, adını koyamadığı o üzüntü geliyordu. Niçin üzüldüğünü ve bu üzüntünün neden hiçbir nüvaziş ve teselli ile dinmediğini anlamaktan acizdi. Yalnız farında olabildiği bir şey varsa o da kalbini bir yarasa gibi yapışmış olan bu hudutsuz bir kıskançlıktı. Lakin neyi kıskanıyor? Niçin kıskanıyordu? Profesör onun için daha fazla ne olabilirdi? Bunlar sızlayan yüreğinde birer istifram çizmekle beraber bu çetişmiş haleti ruhiyeyi kendi nefsine bile itiraftan sıkılıyor, sadece ıstırap çekiyordu. Bir ahbap tavasutuyla vaki olan bir izdivaç teklifi karşısında Sitare ilk defa duygularını tahlile imkan bulabildi. İstikbali parlak bir banka şefi olan bu genç ile birleşecek hayatının safahatını bütün açıklığıyla tasavvura girişmesi, herhangi bir erkekle evlenme imkanını bulamayacağını ona anlatmıştı. Vaziyet Sitare için ciddi ve düşündürücüydü. Talip reddedildi. Lakin Sitare büsbütün yeğse düştü. Bu yeğsini bir gün Ferruh Bey'e açarak dedi ki, benim için bir izdivacın mümkün olamayacağını katiyetle hissediyorum. Çünkü bütün erkeklere karşı sonsuz bir lakaydı, hatta ürküntü duyuyorum. Profesör ona ciddi bir bakış fırlatarak, böyle olmamalı dedi. Bütün kalbimle ebedi bir saadete ulaşmanı isterim. Bana verdiğiniz saadetlerin dışında her saadet silip kalır. Sevgiden üstün tutulacak hayati vazifeler vardır yavrum. Ben onunla düşünecek halde miyim? Ferruh Bey gözlerini indirdi esefle. Bu hata bana ait diye mırıldandı. Sitareyi günden güne solduran bu müşkül hayat yeni bir hadiseyle büsbütün bulanık bir şekil aldı. Cavit bir tayyare kazasında ağırca yaralanmıştı. Askeri bir hastanede 15 gün kadar süren ilk tedavisinden sonra kendisini Tarabya'daki eve getirdiler. Sitare tabiatıyla bir zaman için istingeyi ihmal etmek mecburiyetinde kaldı. Ferruh Bey iki kere hastayı yoklamaya gelmiş, ondan sonra bir daha görünmemişti. Genç kız bir yandan ağabeyisinin hizmetine koşarken bir yandan istifsara gelen misafirlerle meşgul oluyor, durmadan çırpınıyordu. En sık gelenler arasında Cavit'in arkadaşı Turgut birinci safı işgal etmekteydi. O yıl yüzbaşı olan bu genç tayyareci bir müddet vazifesinden izinli bulunduğundan Sterling'in hastaya ait işlerini hemen hemen paylaşıyor. Telaş içindeki ailenin bir nevi desteği vaziyetinde bulunuyordu. Sterling az zamanda bu işbirliğinde bir arkadaşı olan bağlılıktan daha kuvvetli gizli bir maksat sezdi. Turgut'un vakit vakit kendisine çevrilen gözlerinde derin bir isteğin izlerini okuyor, harekatında çekingen bir temayül fark ediyordu. Bir gece hastanın pansumanı yapıldıktan sonra ilaçları ve sargıları toplamak, pansuman aletlerini temizlemekle meşgul oldukları bir sırada Turgut birdenbire onun ellerini tuttu. Heyecanlı bir sesle, "Yaşamak için size muhtaç olduğumu hissediyorum Sitare," dedi. "Bu ihtiyacımın kaynağını herhalde keşfetmiş olacaksınız." Sitari bu ani vaziyet karşısında şaşırmış, zendelemişti. "Ne dediğinizi anlayamadım Turgut Bey," diye kekeledi. "Size daha etraflı anlatmalıyım ama şimdi bu sırasız olur. Cavit'in iyileşmesini beklemek lazım." Sitari ellerini çekti. Kalbi acı acı çarpıyor, dişleri kilitleniyor, bütün ruhu ile "ah bu güzel sözleri, Salim'in söyledikleri gibi yanlış anlamış olsam" diye bir teselli bulmak için çırpınıyordu. Turgut ondaki bozgunluğu sezip sesi titreyerek, "fikrimi doğrudan doğruya size açmaktı gayem, kalbimin bir an evvel emniyete kavuşmasıdır" diye devam etti. "Şimdilik ümidimi saklamama müsaade ediyor musunuz?" Sitare bir feryat halinde "hayır, hayır" diyebildi. Genç adam endişeyle gözlerini kaldırmıştı. "Niçin?" Çünkü bu şeylerin şimdi sırası değil Turgut Bey. "Bunu takdir ediyorum. Lakin ileride bu bahsi ciddiyetle görüşmek vaadini sizden almak emelindeyim. Vaat mi? Rica ederim." Gözlerine yaşlar doluverdi. Yüreğine bir avuç ateş atılmış gibi yanıyor, boğazı kuruyordu. Usulca elindeki işi bıraktı, bitişik odaya geçti. Gönlündeki ıstırabı bir azap haline sokan bu vakadan sonra Sitare adeta bir ruh hastasına dönmüştü. Rengi soldukça soluyor, iştahtan kesiliyor, uyku uyuyamıyordu. Babası onu bir doktora muayene ettirdi. Konulan teşhis çağı icabı genç kızların ilk serisinde görülen ruhi bir buhrandan ibaretti. Lakin tatbik edilen tedavi tarzından hiçbir semere hasıl olmadı. Sitare solmakta, erimekte devam ediyordu. Vaziyet böylece sürüp giderken Turgut'un açık şekilde vaki olan izdivaç teklifi aile indinde geniş bir ümit ufku açmış oldu. Zaten doktorun son tavsiyesi de kızlarının evlendirilmesiydi. Sitare ilk olarak annesinden aldığı bu haberi elinde olmadan huşunetle karşılamıştı. Gözleri dolarak, "Turgut'la evlenmek mi?" dedi, "Allah esirgesin." Behin Hanım hayretle, "Niçin?" diye sordu. "Çünkü anneciğim, çünkü o beni mesut edebilir mi dersiniz?" "Hayır, hem şimdi ben hiç evlenmeyi düşünmüyorum ki." "Kızlar düşündükleri zaman değil, kısmetleri çıktığı zaman evlenirler. Bugün senin için çok münasip bir hayat arkadaşıdır yavrum. Ağabeyin ahlakına kefil oluyor. Gayet dürüst, çalışkan ve munis bir arkadaştır" diyor. "Aynı zamanda istikbali de parlak. Ailesi bize denk. Daha fazla ne istenebilir? Biz büyükler hepimiz muvakkat ediyoruz. Elbet sen de makul olursun." Sitare ağlamaklı bir sesle, "Biraz düşüneyim anne" diyebildi. O geceyi sabaha kadar yaşlı gözlerini hiç kırpmadan geçirmişti. Nihayet ertesi gün erkenden İstinye'ye gitmek, Ferruh Bey'e bütün açıklığıyla derdini yanmak ve salahını onun vereceği kararda aramak idi. Fakat Sabah Bey'in ablası telefon ederek bir iş için kendisini bebeğe çağırınca tasavvuru suya düştü. Son derece üzüldü. "Bu iş ne olabilir?" diyordu. "Mutlaka yine ya terziye yahut da çarşıya gitmek için küçük hanım bir arkadaş arıyordur. Doğrusu tam gününü seçti. Kendisiyle bir güzel kavga edecek." Lakin öfkesi Cevvale'nin güler yüzü karşısında hemen dahil oldu. Onun kollarını atılırken, "Ne var ablacığım, neden beni böyle erkenden çağırttın?" diye sordu. Cevvale ona göz kırpıyor, seni çapkın seni diyordu. Ne için çağırttığımı tahmin edemedin mi? Vaka tebrik için evvela benim size gelmem icap ederdi ama eviniz kalabalık. Gelen giden çok. Baş başa rahat konuşamayacağımızı düşünerek böyle olmasını münasip gördüm. Sitare oturmuş kaşlarını çatmıştı. Ortada tahakkuk etmiş bir vaziyet yok ki abla dedi. İşte gayem bu senin tahakkukuna bir hizmette bulunmaktır. Seninle bunun için hususi görüşmek istedim. Sitare içinin ezildiğini, boğazının yandığını hissetti. Gözleri yaşlarla dolarak, niçin yoruluyorsunuz bilmem ki diye omuz silkti. Hayırlı işlerde yorulmanın ehemmiyeti mi olur? Turgut'la evlenmekte niçin tereddüt ediyorsun? Annemle telefonda bu mesele üzerine uzunca görüştük. Ben seni ikna edeceğime dair kendisine söz verdim. İkna edilmen tabii ki makul olmana bağlı. Şimdi itirazının sebebini bana söyle bakayım. İtirazımın sebebi mi? Ablacığım neden beni böyle müşkül bir mevkiye sokuyorsunuz? Evlenme çağımın geçiştiğini zannetmiyorum. Tahsil hayatından ayrılalı, şurada ne oldu? Hürriyetimi henüz itirak etmişken, biraz serbest yaşayacakken, izdivaç boyunduruna girmem için ne sebep var? Sitareciğim, iyi ve uygun bir talip her zaman bulunur mu sanırsın? Sonra mesut bir izdivacı boyundurup telakki etmekte çok hata ediyorsun. Bak benim hayatım sana iyi bir misal olabilir. Bir gün genç kızlığımı aramadım hamdolsun. Muhakkak ki sen de aynı şekilde mesut olacaksın. Çocukluk etme sitareciğim. Bu vaadize devam eden bu bahise ikindiye kadar müspet bir neticeye varamamıştı. Nihayet cevvali evlenmeyi reddetmekle gizli bir sebep bulunması yolunda sitareyi sıkıştırmaya başlayınca genç kız sinirlendi. Ablasının hazırladığı çayı bile içmeyi reddederek kendini sokağa daralttı. Güneş alçalırken İstinye'ye varmıştı. Köşkün yolunu bastığı yeri görmez şekilde aştı. Fetanet Hanım da çocukları birkaç günden beri Kartal'daki bir akrabalarında misafir olduklarından Ferruh Bey evde yalnız bulunuyordu. Lakin sitare hizmetçiden onun rahatsız olduğu haberini alınca aklı başından gitti. Hakikaten Profesör Kütüphane'deki Maroken şezlongda dizlerinde bir battaniye ile yarı uzanmış vaziyetteydi. Sitareyi görür görmez halsiz bir şekilde gülümsedi. Anlayışlı bir bakışla onun perişan gelişini süzdükten sonra ''Sen de mi hastasın Sitare?'' dedi. Sitare cevap vermeden onun boynuna atıldı. Yalan başını omuzuna bırakarak hıçkırmaya başladı. Ferruh Bey yüksek fiyevrisine rağmen enerjik bir hareketle doğrulmuş, onu kolları arasına almıştı. Seni bu halde görmek istemem. Kaldır başını, biraz metin ol da ne olduğunu anlat bana. Sitare kalbinin bütün acısı gözlerinde bir tufan halinde taşarken beni ya kurtarın ya öldürün diye inledi. O nasıl söz yavrum, beni şaşırtıyorsun Sitare. Niçin beni kendinize bu şekilde bağladınız? Sizden nasıl ayrılabilirim? Hasretinize nasıl dayanırım? Daima yalnızlığı yaşayabilmem için bir çare bulun, ne olur. Ferruh Bey bu sözlere karşılık vermekte güçlük hissetti. Ter içinde kalmıştı. Buğulanan gözlüğünü çıkarıp yanına koyduktan sonra Sitare'nin başını avuçları arasına aldı. Yüzünü kendisine kaldırdı. Daima yanımda yaşayabilmen için kayınbaban olmayı çok düşündüm dedi. Fakat devam etmeyiniz. Bir zamanlar ben ondan öyle korkmuştum ki. Lakin artık fütur etmiyorum. Çünkü sizi bütün ruhumla severken oğullarınızdan biriyle yaşayabilmenin katli imkansızlığını anlamış bulunuyorum. Sitel, bana olan sevgini bir babaya karşı beslenebilecek sevgi hududunu aşırmaman gerekir. Zira ben seni bir baba gibi sevmeye çalıştım. Fakat bu şekilde sevebildiniz mi? Orası bana ait. Herhalde hakkında elimden geldiği kadar müşfik olurum. Samimiyetimizi taşırmakla beraber bunun daha maddi şekilde inkişafına tam bir feragati nefisle karşı koydum. Benim ıstırabım seninkinden de büyük. Benim elimim seninkinden daha derin olabilir. Azabım ise bir nedamet ve nefsime karşı sonsuz bir itapla karışık olduğundan senin çektiğinden 1000 kat daha ziyadedir. Sitare onun yorgun gözlerine gönlünün bütün acısıyla baktı. Etrafı ince kırışıklarla dolu olan bu ela gözler nasıl da kalbini bu derece yakıp sızlatabiliyordu? Yalnız gözler mi? Profesörün bütün varlığı hayatını yakan bir kütle ateş değil miydi? Bu düşünceler sevgisinin temadisi hakkındaki kanaatini bir iman şekline sokmuş oldu. Bu gözlere bakmasa, bu sesle konuşması, bu sevimli halini, bütün teravetini kaybetse, hatta bir külçe halinde bulunsa bile yine ben onu daima seveceğim. O külçeye kör bir kul gibi bağlı kalacağım. Ruhunu ruhumdan hiçbir sebep ayıramaz diyordu. Bir sükut vakfesinden sonra hıçkıran bir sesle beni gurbete götürecek dedi. Buna razı mısınız? Profesör fısıltı halinde saadetin ve selametin namına evet cevabını verdi. Evet, öyle mi? Sizden uzak yaşayabileceğimi umuyorsunuz demek. Yaşamaya alışman doğru olur Sitare. Yaşayamam. Sizi kaybetmek benim için felaket olur. Fakat ölmüyorum ya yavrum, yine dostluğumuz kalacak. Gönlündeki ümitsizliği büsbütün arttıran bu konuşma üzüntüsünü bir işkence haline getiriyordu. Beni neden anlamak istemiyor? İstirabımın büyüklüğü karşısında nasıl böyle soğukkanlı davranabiliyor diye düşünüyordu. Ferruh Bey onun fikrini okumuş gibi. Vaziyetine karşı beni lakayt bulup esef duyduğundan eminim Sitare dedi. Fakat senin lakaydi sandığın şeyin esasta metanetimden ibarettir. Bu metaneti ise yine senin hesabına ihtiyar etmek lüzumunu hissettiğimi de takdir edeceğine kanaatim var. Daha açık ne diyebilirim? Sükutunla neler anlattığının farkındayım. Haklısın yavrum. Lakin ben de mazurum. Sitare'nin serzeniş dolu, nafis bakışı karşısında gözlerini indirerek devam etti. Dostluğumuzun mahiyetini her halde bugüne kadar tam olarak tahlil etmemişsindir. Karşıma ilk çıktığın gün seni bana koşturan şeyin ne olduğunu anlamış, bundan derin bir haz duymuştum. Bazı ruhlar yaratılışta birbirinin eşidir. Onlar ayrı muhitlerde, hatta uzak iklimlerde de bulunsalar bir gün buluşur, birleşir, yekpare olurlar. Bu ender bir hadise fakat bir hakikattir. Ancak bu ruh birliği ayrı cinsler arasında anormal bir muaşerete yol açabileceğinden bu yolun tehlikelerini hesaplayarak bidayette ihtiyatlı davranmak gerekir. İhtiyatsız hareketimizin faili, müttehimi, mürtekibi tamamen benim yavrum. Eğer makul ve tedbirli olabilseydim bu azapların hiçbiri vücut bulmayacaktı. Bu noktada esefle işaret etmek isterim ki biz erkekler nefsimiz için her şeyi, hatta bazen mukaddesatımızı feda eder geçeriz. Seni bir gül gibi koklarken bu koklanışlardan alabileceğin zehrin miktarını pekala tahmin etmiştim. Fakat hazımdan feragata seni zehirlemekte devamı tercih ettim. Bundan dolayı beni affet Sitare. 5. ayrımın sonu.